Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'ya yaşanan göçler sonucunda oluşan sosyo-kültürel değişimlerin hem Alman hem de Türk vatandaşlarımıza ve toplum yapısına etkilerini konuşacağız. Programımızın ilk dakikalarında Metropol FM Ludwigshafen Merkezi sorumlusu Egemen Cantürk'te. Ve hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde yayınımız sürecek. Geçtiğimiz hafta unutulmuş sihirli sözcükleri kullanmaya davet etmiştik sizleri. Kadir Şinas, Ali Cenap, Hicap, Letafet ve daha niceleri gibi bu haftada devam edeceğiz. Hayatın Sesleri'nde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak ve işte o unutulmuş sözcüklerle yine programımızın ikinci bölümünde yayınımız sürecek. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Üşütmesin, zor olmasın sabahlarına. Sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın gönlünü, gitsin bir hak edene. Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden. Özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen. Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden. Ne olur söyle, çok özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen. Sevmek yetmiyor bazen. Sor neden? söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden. Ne olur söyle, çok özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen. Sevmek yetmiyor bazen.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Metropol FM Ludwigshafen merkezi sorumlusu Egemen Cantürk bizlerle birlikte. Sayın Cantürk hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Gerçekten çok güzel bir ortam, enerji veren bir ortam.
Ne mutlu bize. Aslında siz zaten Metropol FM'de çalışıyor olduğunuz için bu ortamlara alışkınsınız. Zaten maşallah ses tonunuz da çok güzel. Tiyatro eğitiminiz var. Aslında işleriniz çok fazla bu anlamda, sanatsal anlamda gerçekleştirdiğiniz. Onları da konuşacağız ama bugün nasıl sizinle Almanya'da yaşanan göçler sonucu oluşan sosyokültürel değişimlerin hem Alman vatandaşlarına hem Türk vatandaşlarımıza olan etkisinden biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü radyocular, muhabirler, haberciler aslında birebir takip eden mecralar bu konuları. Çünkü hep sizin önünüze geliyor bu konular. Hep muhabirlik yaptığınız zaman siz zaten gözlemliyorsunuz bu tür durumları. O yüzden en doğru size sormak diye düşündük. Tekrar hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum.
Biraz sizi tanıyabilir miyiz dedim ya, o sanatsal yönünüz de aslında çok fazla. Biraz onlardan bahsedelim. Sonrasında da sosyokültürel konuyla devam edelim sohbetimize. Ne kadar zamandır Almanya'da yaşıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hemen orada mı doğup büyüdünüz bilmiyorum ama anlatırsanız çok seviniriz.
Evet, ben aslında Ankaralıyım. Yani kendimi Ankaralı olarak görüyorum. Çünkü Ankara'da doğdum. Ankara'da eğitimimi gördüm. Yani 26 sene Ankara'da yaşadım. Sonra tabii Ankara'dan sonra işte bizi yaşam Almanya'ya sürükledi. Yaklaşık 30 seneye yakın.
Eğitim amacıyla.
Eğitim amacıyla Almanya'ya gittim. Yani yaklaşık 28-29 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, yani tabii ki Ankara'nın benim yaşantımda son derece önemli bir etkisi var. Bir de Berlin'in. Yani benim için ait olduğum iki kent var. Ankara ve Berlin. Şimdi Ankara'da tabii o eğitimi gördükten sonra işte onun üstüne Gießen Üniversitesi'nde çalışmalarım oldu tiyatro üzerine. Hı hı. Sonra Deutsche Welle dediğimiz işte Almanya'nın Sesi Radyosu'nda muhabirlik deneyimim oldu. Sonra da TRT'ye geçtim. TRT Berlin temsilciliğinde görev yaptım. Arkasından kısa bir kültür müşavirliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde görev yaptıktan sonra Radyo Metropol FM'e geçtim. Genç bir radyo, güzel bir radyo. Yaklaşık 700 bin dinleyicimiz var Almanya'da ve Türklerin %86'sı bizim radyomuzu dinliyor. Bu anlamda bakacak olursanız her açıdan, yani sanattan, spora, politikadan ve günlük ve güncel gelişmelere kadar pek çok haberi alabileceğiniz bir radyo kanalı Metropol FM. Tabii ki gençleri de yakalamaya çalışıyoruz. Yükselen trendleri de özellikle takip etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda oldukça enerjiyiz, dinamiyiz, öyle söyleyeyim.
Ne kadar güzel, ses tonunuzdan da belli zaten o enerjiyi hissediyoruz. 700 bin kişi dinliyor dediniz ama bunların hepsi Türk mü? Yoksa Almanca yayınlar da yapıyor musunuz onlara yönelik? Nasıl bir programı var radyonun?
Çok güzel bir soru. Evet, yani ağırlıklı olarak tabii ki Türk kökenlilere yayın yapan bir radyo kanalıyız. Yani Türkçe yayınlarımız. Hı hı. %90 diyebilirim. %90-95 oranında yayınlarımız Türkçe. Ağırlıklı olarak tabii ki Türkler bizim radyo kanalını takip ediyorlar, dinliyorlar. Fakat tabii ki Almanlar da var. Almanlar en çok Türk müziklerini seviyor.
Öyle mi? Ne güzel.
Evet. Bu anlamda
hangi dalı daha çok seviyorlar?
Mesela aklıma gelen, tabii şimdi biliyorsunuz yükselen bir trend var. Özellikle işte hip hop, biraz protest müzik. Özellikle gençlerde oldukça yaygın. Hı-hı. Yani Berlin'de, Kreuzberg'de işte marka olmuş gruplar da var. Bu anlamda tabii bu aslında bir uluslararası bir kültür. Yani bir evrensel kültür haline geldi. Yani Almanlar da Türkçe de olsa, çünkü müziğin dili zaten evrensel.
Evet.
Mesela Ceza, Almanya'da da çok tanınmış bir sanatçı. Yani 7'den 70'e diyebiliriz ki pek çok insan bu müzikleri dinliyor artık Almanya'da.
Evet, acaba şunu merak ettim. Hani bizim Türk sanat müziğimize, Türk halk müziğimize de yer verebiliyor musunuz yayınlarınızda? Onu da dinliyorlar mı?
Evet, evet. Yani genelde tabii bahsettiğim gibi ağırlıklı olarak gençlere yönelik yayın yapıyoruz ama tabii ki Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk pop müziği, pek çok özgün müzik, yani pek çok dalda tabii ki müziğin o güzel farklı alanlarında da varız. Her şeyi aslında dinleyicilerimize paylaşıyoruz. Türk sanat müziği ile ilgili programlarımız var. Türk halk müziği ile ilgili programlarımız var. Bu anlamda haber programlarımız var. Özel dosyalarımız var. Yani aslında her kesimi yakalamaya gayret ediyoruz.
Siz bireysel olarak hangi tür programları daha çok sunuyorsunuz? Ya da yönetimde misiniz asıl radyonun? Onu da lütfen değerlendirelim. Ben, çok dinliyoruz.
Evet, evet, güncel haberleri ağırlıklı olarak yapıyorum. Haber dosyaları hazırlıyorum. Yani diyebileceğimiz gibi yani radyonun belgesel bölümü gibi bir yerde çalışıyorum ben. Yani farklı mesela diyelim ki Almanya'da artan yabancı düşmanlığı, işte Almanya'daki politik değişim ve ırkçılık, ayrımcılık, işsizlik. Yani buna benzer özel dosyalar hazırlıyoruz. Tabii güncel gelişmeleri de aktarıyoruz tabii ki.
Kolay gelsin. Aslında gerçekten sizin branşınız diyeyim ya da radyodaki çalıştığınız dosyalar oldukça yüklü gibi görünüyor. Zaten tam da bugün sizinle bu konuları aslında konuşmayı çok arzu ediyorum. Şimdi tabii ki bir sosyokültürel değişim oldu 1961 yılından beri Türklerin yurt dışına göç etmesiyle, özellikle Almanya'ya gitmesiyle. Sonrasında pek çok değişimler oldu. Bizim de göç yolları köşemiz var. O köşede değerli hocamızla, Can Ünver hocamızla konuşuyoruz bu konuları detaylı olarak. Ama tabii bir radyocu, bir muhabir ve orada yaşayan birinin gözüyle bunları doğrudan doğruya almak sanıyorum daha güncel bir haber olacak bizim için. Tam da bu anlamda. Neler söylersiniz? Şu anda nasıl oradaki durum? Hem Türkler hem Almanlar acaba yeterince entegre olabilmiş durumdalar mı?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani 1961 yılından beri biliyorsunuz bizim oradaki serüvenimiz devam ediyor. Ve değişik dönemler var. Değişik kırılma noktaları var. İşte 61 ile 70 yıllar arasındaki Türklerin konumuyla 70'ten sonra, 80'den sonra ve özellikle de 2000 yıllarından sonra ciddi anlamda bir değişim var. Şimdi 2000 yılına kadar Almanya'da hala Bismarck yasaları özellikle göç konusunda geçerliydi ve Almanya hala göç ülkesi olduğunu tanımıyordu. 2000'den sonra Almanya artık ben bir göç ülkesiyim demeye başladı.
Kabul etti.
Evet, kabul etti ama yani bu son derece geç kalınmış bir karardı. Hala misafir olarak görülüyordu buradaki işçilerimiz. Yani gurbetçi olarak değerlendiriliyordu. Oysa artık bir diaspora gerçeği var Almanya'da. Artık burada yaşayan Türkler bu ülkenin kalıcı bir unsuru. Böyle görmek lazım. Ve yaşamın her alanında boy gösteren bir kesim. Şu önemli, şu an Almanya bir kırılma noktası yaşıyor aslında. Yani hani kışla baharın savaşımı gibi bir savaş yaşıyor. Öyle söyleyelim. Çünkü inanılmaz bir değişim var Almanya'da. Almanya'nın şu anda yaşam standartını devam ettirebilmesi için her yıl binlerce göçmen alması gerekiyor. Yani iş açığını kapatabilmesi için nitelikli elemana ciddi anlamda ihtiyaç duyan bir ülke. Onun için biliyorsunuz Almanya'nın yaş ortalaması 49, Türkiye'nin 29. Almanya oldukça yaşlı bir ülke ve yaşlı olduğu için de oldukça muhafazakar bir ülke aynı zamanda. Yani yeniliklere aslında kapalı bir ülke Almanya. Yani bugün baktığımız zaman işte kültürümüzü kaybedeceğiz, işte Almanya İslamlaşıyor mu gibi bir takım gerçekle bağdaşmayan, yani yaşamsal gerçekle bağdaşmayan, yaşamdan çok uzak bir takım düşünceler geliştiriliyor. Oysa bugün Almanya'nın var olabilmesi için önce yaşama dokunması gerekiyor. Bu nedir? Bu şudur, eğer siz 65 yaşından sonra, şimdi ömür de uzadı Almanya'da. Diyelim ki 85 yaşına kadar yaşıyorsunuz. En az bir 20 sene, 25 sene emeklilik maaşı alacaksınız. Hı hı. Peki bu emekli maaşınızı kim ödeyecek sizin? Genç nesil yok. Dolayısıyla göçmenler aslında taze bir kan Almanya için. Bugün hasta bakımından tutun da pek çok alanda Alman yaşlılarını Yani onların sağlık sorunlarını çözecek olanlar gene göçmenler. Hmm. Onlara bakacak olanlar gene göçmenler. Emeklilik kasalarına prim ödeyip Almanların emekli maaşını ödeyecek olan gene göçmenler. Şimdi böyle bir tablo içerisinde yaşamdan uzak politikalar izlemek bence Almanya'nın sonunu getirir. Yani bunun için göçmenlerle birlikte, yani onlarla aynı göz hizasında ortak kararlar almak gerekiyor. Yani artık bu topraklar Almanya olsun, Avrupa olsun, Alman ve göçmen kültürünün ortak topraklarıdır. Yani bir arada karar verilmesi gerekiyor. Yani Almanlar yönetici ya da efendi pozisyonundan bir an evvel sıyrılmalı. Artık bir ortak paylaşım kurulmalı Almanya'da. Ama bu nasıl olacak? Yani bu bir mental değişimle olabilir ancak. Yani bir hoş geldin kültürüyle olabilir ve kabul etme kültürüyle gerçekleşebilir. Onun için şimdi bakın Almanya'da genç kuşaklar artık çocuk yuvalarından itibaren göçmenlerle birlikte.
Evet.
Ve dolayısıyla şimdi AfD diye bir parti var Almanya'da, aşırı sağcı bir parti var ve %15'e yakın oy oranı var bu partinin, ki ciddi bir rakam bu. Baktığımız zaman oy verenlerin çoğunluğunun 50 yaşın üstünde olduğunu görüyoruz. Yani AfD'yi oy atanların. Yani bu da şunu gösteriyor, yani gençler oy atmıyor aşırı sağcı partilere. Oy atanlar genelde 50 yaşın üstündekiler. Dolayısıyla aslında gençler şunu biliyor. Ben diyor İsmail'le, Hasan'la, Mehmet'le, Muhammed'le bir arada büyüdüm. Benim arkadaşım onlar. Yani ben ilkokulda da onlarla beraberdim. Daha önce çocuk yuvasında onlarla beraberdim. Lisede onlarla beraberim. Üniversitede onlarla beraberim ve onlarla birlikte çalışıyorum.
Evet, ve gelecekte onlarla birlikte
tabii
iş yapıyorum, yapacağım.
Yani geleceğe bakmamız lazım. Çünkü gelecek her zaman doğurgandır.
Evet.
Onun için de yaşamın özüdür. Bu her şeyde zaten yaşama programdı. Yani bu anlamda Almanya'nın ciddi anlamda eğer var olabilmesi için, çünkü Avrupa yaşlı bir kıta. Ama ve dünyayı şekillendiren de bir kıta, dünya tarihine şekil veren de bir kıta. Eğer böyle devam etmek istiyorsa özellikle dinamizmin olduğu göçmenlere daha fazla önem vermesi gerekiyor ve politikalarını değiştirmesi gerekiyor.
Evet, aslında 1961 yılında bence tam da sizin söylediğiniz nedenlerle zaten bu göç anlaşmaları imzalandı. Çünkü o zaman da zaten yine yaşlı nüfusları vardı ve yine genç nüfusa ihtiyaçları vardı. Yine çalışan iş gücüne ihtiyaçları vardı ve bu sebeple Türkiye ile böyle bir anlaşmayı imzaladılar. Onun farkında olarak imzaladılar. Göçlerin devam edeceğini bilerek imzaladılar. Yoksa kimse nasıl olsa bu yıl gelir bir daha gelmez diye düşündüğünü ben zannetmiyorum. Onlar da her şeyin bilincinde olarak imzaladılar. Şimdi yıllar geçti. Bu sefer biz onları aldık. Tamam, şimdi geri mi gönderelim gibi düşünceler veya onlar bizi bozuyor, kültürümüzü değiştiriyor. İşte sizin ifade ettiğiniz cümlelerle. İşte bizi İslamlaştırıyor, artık onlara ihtiyacımız kalmadı diye geri mi gönderecekler? Nasıl bir duygu içindeler veya gelecekte nasıl bir yol çizecekler kendilerine bu anlamda?
Yani şöyle olması lazım. Yani bence akıntıya karşı kürek çekmek bence anlamsız. Yani bu zaten doğanın yasası. Olması gereken bence ortak bir kültür oluşturmak. Yani hem göçmenlerin Alman kültüründen hem Almanların da göçmen kültüründen alacakları, öğrenecekleri çok şey var. Yani kimse kimseye hocalık yapacak durumda değil artık. Ya ve kimse aynı göz hizasında insanların konuşması gerekiyor. Yani bu ülkenin sahibi benim diyerek biyolojik bir ırkçılık yapmanın bence anlamı yok. Çünkü artık pek çok göçmen kökenli insan da, özür dilerim, Alman vatandaşı. Dolayısıyla onlar da yani biyolojik Alman diye bir tabir çıkardılar ya da yeni Alman diye bir tabir
Almanlardan
çıkardılar.
Almanlardan doğan çocuklar değil
evet,
mi biyolojik
evet.
Alman?
Ya da yeni Alman. Yani yeni Alman mısınız? Yani göçmen kökenli yerine artık yeni Alman kelimesi çıktı.
O da güzel değilmiş ama.
Evet, o da güzel değil. Aslında onda da bir ayrımcılık var.
Evet.
Yani o da maalesef hoş bir kelime değil evet. Tabii söylediğiniz gibi. Yani olması gereken bence ortak bir kültürün oluşması. Tabii ki. Bu aslında doğal süreç içerisinde oluşan bir olgu.
Hı hı.
Yani işte 50 yaşın üstündekilerin, az önce söylemiştim, ırkçı partiye oy attığını, 50 ya da 60'ın üzerindeki insanlar. Çünkü artık çok böyle durağan, çok konservatif yapıya sahip olan insanlar ve dünyadaki gelişimi yakalayamamış olan insanlar bunlar.
Evet.
Yani at gözüyle bakan insanlar. Oysa farklı bir hayat akıyor. Yani göçmenlerle, işte gelen yeni göçle, işte burada 68 kuşağının getirdiği o özgürlükçü hareketle Almanya'da aslında farklı bir hayat var. Yani böyle de görmek lazım. Yani çok daha kalıplara sıkışmış bir Almanya artık bugün küreselleşen dünyada, internetin artık böyle dolu dizgin gittiği bir dünyada artık biraz daha farklı düşünmek lazım diye, yani ben o kanadayım.
Evet, siz de ifade ettiniz ya, müziklerimizi bile artık onlar severek, isteyerek dinliyorlar diye.
Yemek kültürü değişti, Almanların davranış biçimleri değişti. Yani her şeyleri değişti bir yerde. Bu da tabii göçmenlerle birlikte sağlanan iletişimden geçiyor. Daha iyi olabilirdi tabii ki. Yani eğer her iki tarafta kalıcı olduğunu daha iyi anlasaydı çok daha önemli bir noktaya ulaşmış olacaktık. Ama maalesef şu anda bulunduğumuz nokta bence yeterli bir nokta değil.
Oradaki Türk vatandaşlarımızın bu anlamda duyguları ve düşünceleri nasıl?
Yani şöyle, şimdi orada da tabii şey var. Yani aynı Almanlarda yaşanan süreç bize de geçerli. Tabii 50'nin üstündeki, 50-60'ın üstündekiler tabii hiçbir zaman kendisini Almanya'ya ait hissetmedi. Her zaman Türkiye'ye ait hissetti. Bir aidiyet duygusu olarak da hep Türkiye'ydi onlar için. Şimdi yeni yetişen kuşaklarda özellikle ikinci kuşak son derece sorunlu bir kuşaktı. Yani kimlik sorununu en fazla onlar yaşadılar.
Ne oralı oldular, ne buralı kaldılar, değil
evet.
mi?
Yani onlar son derece zor şartlarda büyüdüler. Çünkü anneleri babaları üç var diye çalışmak zorundaydı. Evde her işlerini kendileri yaptılar. Onlara anahtar çocuklar derler. Boyunlarında anahtar vardır. Okuldan çıkarlar, eve gelirler. Anneleri yemeği hazırlamıştır. Fabrikada çalışıyordur ya da babaları. Yemeklerini yerler, sonra derslerini çalışırlar ve yanda Alman Oma derler onlara. Babaanneleri vardır, anneanneleri vardır. Onlara giderler ve onlar büyütmüştür. Alman anneanneler ve babaanneler büyütmüştür o çocukları. Böyle enteresan bir kuşak yetişti. Ama tabii ki aidiyet duygusu bir yerde karman çorman bir kuşaktı bu. Yani bir tarafta Türkiye var, evde Türkiye, dışarıda Almanya. İkisinin arasında kalan bir kuşaktı.
Cümlelerinde bile belli bir cümle kurarlardı. Hatırlıyorum, benim arkadaşlarım ve anneleri de vardı. Cümlenin yarısı Almanca başlar, Türkçe bir sonlanır. Yarısı Türkçe başlar, Almanca sonlanır.
Evet, ben Einkauf'a gidiyorum anne.
Gibi.
Evet. Yani alışverişe gidiyorum diyecek. Einkauf kelimesini kullanıyor. Şimdi üçüncü kuşaklar, dördüncü kuşaklar artık boy göstermeye başladı. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var Sezin Hanım. Yani üçüncü kuşaklar tabii kendisini Almanya'ya daha yakın hissediyor. Ama gene bir Türkiye bağı var. O bağ da şundan kaynaklanıyor. Siz bir toplumu eğer asimile etmek istiyorsanız önce hoşnut etmeniz lazım. Eğer bir toplumu dışlıyorsanız zaten o toplumu asimile etmeniz ya da yani uyumdan bahsetmeniz mümkün değil.
Çok güzel ifade ettiniz, evet.
İçine almanız lazım. Önce içinize alacaksınız o toplumu. Ve maalesef tabii Almanlarda bu anlamda biz hani bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Dolayısıyla imparatorluk oluşturmuş bir ulus olduğumuz için biz tabii ki bu konuda çok daha becerikliyiz. Yani çok farklı kültürlerle bir arada yaşadık. Farklı dinlerle bir arada yaşadık. Komşumuz Yahudiydi, Ermeniydi, Rum'du. O zenginlikle yaşadık. Ama Alman toplumu böyle değil. Alman toplumu
daha
tamamen daha böyle monokültür içerisinde yaşadılar. Ve Hristiyan bir toplum olarak var oldular. Yani onların içinde belki Yahudileri farklı bir yere koyabiliriz ama hep Hristiyanlar bir arada yaşadılar. Yani Müslümanlar yoktu ama Osmanlı toplumunda Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı. Farklı kökenden insanlar da vardı. Çok renkli bir toplumdu. İşte biz o kültürün aslında kalıntılarıyız. Yani o kültürel birikimi yansıtıyoruz biz. Ama Avrupa öyle değil. Avrupa bir monokültürel yapı üzerine kendi kültürünü inşa etti. Dolayısıyla bunun sancılarını yaşıyor. Ve şu anda da bunu görüyoruz. Ve dolayısıyla da bu sancılar bir süre daha devam edecek. Çünkü asırların bir birikimi var.
Siz programlarınızda bu konuları mı tartışıyorsunuz daha çok konuklarınızla? Nasıl işliyorsunuz bu konuları?
Evet, aynen söylediğiniz gibi. Tabii bu anlamda uzman konuklarımızı davet ediyoruz. Özellikle Almanya'nın gündemini yakalamaya çalışıyoruz. İşte biraz tarihe doğru gidiyoruz. İşte tarihsel bakış açısıyla olayları irdeliyoruz. Ama tabii ki buna benzer konuları da biz radyo programlarımızda sıkça yer veriyoruz.
Evet, ama bildiğimiz kadarıyla kültürel etkinliklerden de geri kalmıyorsunuz. Çünkü tiyatro kökenli olduğunuz için. 21 Şubat'ta bir etkinlik olacağını aslında şimdiden duyuralım dilerseniz dinleyicilerimize. Belki o süre geldiğinde yeniden hatırlatırız. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ne gibi etkinlikler olacak?
Ya çok teşekkür ediyorum. Beni çok çok heyecanlandıran bir proje aslında bu. 21 Şubat'ta. Şimdi ben dünyayı geziyorum. Dünyada farklı öyküler biriktiriyorum. Farklı olaylar biriktiriyorum. İlginç olaylar. Bunları da öyküleştirdim. Şimdi bunları böyle işte bir tiyatral bir biçimde sahnede buluşturmak istiyorum. Yani çok ilginç öyküler var. Yani İrlanda'ya uzanacağız, ne bileyim Almanya'ya uzanacağız, Orta Doğu'ya uzanacağız, Osmanlı coğrafyasına uzanacağız bu öykülerde. Böyle çok farklı ilginç öykülerle insanları buluşturmak istiyorum. 21 Şubat'ta tiyatromda Berlin'de olacak.
Hı hı. Tek kişilik bir gösteri gibi bir şey mi olacak?
Aslında gösteri demek çok iddialı. Yani anlatıcı, tarih anlatıcısı mı desek artık tam olarak da bilemiyorum. Yani tarihsel olayları anlatacağım.
Nereleri gezdiniz?
Yani tabii dünyada pek çok coğrafyayı gezdim. Özellikle tabii Avrupa'yı daha yoğun olarak gezdim. Kuzey Afrika'yı, Orta Doğu'yu daha yoğun olarak gezdim. Bu gezdiğim yerlerde ilginç öyküler biriktirdim. Yani çok birbirinden farklı öyküler var ve Türk tarihiyle de ilintili, Osmanlı tarihiyle ilintili. İşte dünya tarihine şekil veren fakat pek fazla bilinmeyen isimsiz kahramanlara aslında değinmek istiyorum.
Türk vatandaşlarımızın da özellikle Almanya'da Berlin'de yaşayan muhakkak dikkatlerini çekecektir bu konu. Dediğimiz gibi 21 Şubat'a yaklaştığımızda eğer hani sizin için de vakit olarak uygun olursa tekrar hatırlatmak isteriz dinleyicilerimize konuyla ilgili. Bu arada şimdi dinleyicilerimiz sizi orada izlerken kendi tarihlerinden bir şeyler bulacaklar. Muhakkak heyecanlanacaklar. Ben aslında Alman vatandaşlarını daha çok merak ediyorum. Onlar izlerken neler hissedecek acaba?
Yani tabii Alman tarihiyle de ilgili öykülerimiz var. Yani özellikle Alman ve Türk tarihiyle ilişkili öyküler var. Bunun dışında tabii ki yani tabii Almanya ile olan ilişkilerimiz aslında bizim tabii 1961 ile başlamıyor. Çok daha öncesinde var. Osmanlı ile olan ilişkiler var. Hatta Osmanlı öncesinde ilişkilerimiz var Almanlarla. Her açıdan aslında çok yakın ilişkilerimizin olduğu bir dönem. Öyle söyleyebiliriz ve Türk tarihini gerçekten yakından etkilemiş. Alman tarihini de yakından etkilemiş olaylar. O anlamda tabii ki gelecek olan Almanlar da kendi tarihlerinden, ortak tarihlerinden bir şeyler bulacaklar.
Evet. Sizinle olan bölümümüzün yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Hem buradan aslında şu an Türkiye'desiniz, Ankara'dasınız. Bir radyonun çalışanısınız, programcısısınız ama tam da Türk radyolarından yabancı radyo kanalını dinleyen vatandaşlarımıza ve hem de Alman vatandaşlarına neler söylersiniz?
Şimdi gerçekten Ankara'da olmak çok güzel bir duygu. Yani Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kent Ankara gerçekten bizim açımızdan da çok önemli. Tabii ben de radyoculuğu, bu güzel mesleği, büyülü mesleği ben de Almanya'da sürdürüyorum. Bu anlamda gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Böyle profesyonel bir stüdyoda sizinle birlikte bir programa konuk olmak benim için de onur verici. Çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hem oradaki çalışma arkadaşlarınıza da selam göndermiş olalım bu vesileyle. Bir de bildiğimiz kadarıyla Metropol FM araçlarda dinlenebilen bir radyo değil mi? İnternet radyosu değil.
Hayır, hayır, evet. Yani frekansımız var. İşte Berlin'de yayın hayatına başladık. Sonra Metropol Mannheim'a geldi. Mannheim'den Ludwigshafen'a. Arkasından Stuttgart, Mainz, Koblenz pek çok kentte şu anda dinleniyoruz.
Ben tabii sizi tanıtırken Ludwigshafen merkezi sorumlusu dedim ama evet. Yanlışım yok ama eksiğim var anladığım kadarıyla.
Lütfen. Yani merkezimiz bizim Batı eyaletlerindeki merkezimiz Ludwigshafen'da. Fakat tabii Stuttgart'tan Koblenz'e kadar Batı eyaletlerinde tabii ki yayınlarımız var.
Devamı gelecek mi bu eyaletlerde hani vericilerle mi bağlantılıdır sizden?
Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 3 ay önce Frankfurt'a yayına başladık. Frankfurt, Offenbach ve Hanau kentlerinde, Darmstadt kentlerinde yayına başladık. Umut ediyoruz ki Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti, Köln ağırlıklı olmak üzere. Bakalım inşallah güzel bir haber veririm daha sonraki programlarımızda
size. Şimdiden o zaman küçük müjdeyi vermiş olalım. Evet. İnşallah devamı gelir diyelim. Size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. için hem de oradaki Türk vatandaşlarımıza selam gönderme fırsatı sunduğunuz için hem size hem de çalışma arkadaşlarınıza ayrıca sizin nezdinizde de selamlarımızı lütfen iletin. Bir kez daha da teşekkür ediyoruz yayınımıza geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum Sezen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Metropol FM Ludwigshafen Merkezi sorumlusu Egemen Can Türk stüdyo konuğumuzdu. Hem biraz Metropol FM'den bahsettik, biraz Sayın Can Türk'ten bahsettik ama asıl Almanya'da yaşanan göçler sonucunda oluşan sosyo-kültürel değişimlerin hem Alman hem de Türk vatandaşlarımıza ve özellikle toplum yapısına etkilerini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Verdiysen zor meydan okuma öyle hemen dur neden diye sor niye susuyorum anlıyor musun çünkü anlattıkça zor bükme dudağını hemen otur o zaman hesabını sor çok sevdiğimden değil zor sevdiğim günde buradasın, dar günde yoksun neden? Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Güler ömür, ağlar ömür, farkın olmayız geçer ömür Güler ömür, ağlar ömür Farkında olmayız geçer ömür Çok sevdiğimden değil zor sevdiğimden İyi günde buradasın Dar günde yoksun neden? Niye susuyorum anlıyor musun? Çünkü anlattıkça zor bükme dudağını Hemen otur o zaman hesabını sor Çok sevdiğimden değil zor sevdiğimden İyi günde buradasın dar günde yoksun neden Güler ömür ağlar ömür Farkında olmayız Geçer ömür çok sevdiğimden değil zor sevdiğimden İyi günde buradasın dar günde yoksun neden Çok sevdiğimden değil yahu zor sevdiğimden İyi günde buradasın dar günde yoksun neden
Sözcükler. Sihirli Yeni Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'ı bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun.
Aslında geçtiğimiz hafta başladık sohbetimize unutulmuş sihirli sözcükleri anmaya. Benim hatırladığım merhameti konuştuk değil mi? Ali Cenab'ı konuştuk. İzan, feraset, biraz Arapça sözcüklerden ilerlemiştik geçtiğimiz hafta. Ama tabii o kadar çok sözcük var ki dilimizde unuta yazdığımız ama keşke unutmasak diye düşündüğümüz. Bugün nelerden bahsedeceğiz?
Birazcık daha Farsça sözcüklere yer vereceğiz. Farsça kökenli sözcüklere. Neden böyle bir şey yapıyoruz? İki sebepten. Bir tanesi Türkçe tamamen kök Türkçeden gelen kaynağı tamamen Türkçe olan unuttuğumuz sözcükler de var şüphesiz. Ama anlam dünyamızı zenginleştirmek açısından bir harman yapmaya çalıştık. Çünkü önemli olan geçen haftadaki dan hatırlayacaktır dinleyen dinleyicilerimiz. Önemli olan sadece bu sözcüklerin varlığını hatırlamak değil, onların bizim hayatımızdaki karşılıklarını hatırlamak. Evet. Ve mümkünse onları canlandırmak. Çünkü ihtiyaç duymuyor değiliz aslında bu sözcüklere.
Ve üstelik anlamlarından daha çok derinliği olduğunu hatırlıyorum.
Meraklısı, dil meraklısı biraz sözcük kelime meraklısı da oluyor. Çünkü yüzeyel veya günlük anlamları yetmeyebiliyor. Ya da her kelime ya da bazı kelimeler davet ediyorlar anlam dünyasına kişiyi. O yüzden biz de o davete bir karşılık vermek istedik diyelim bu bölümde. Birkaç kelimeden, sözcükten bahsetmek isterim. Bir tanesi dinleyicilerimiz bilecektir. Canhıraş sözcüğü. Canhıraş aslında bir çabanın karşılığıdır. Yani canhıraş trenden inmek gibi. Hıraş parçadan geliyor ve can. Hıraş parçalayıcı demek. Tam karşılığı şey olabilir. Tahriş ederek parçalayıcı. Yani hani bıçak gibi parçalayan değil de sürtünmeyle ya da işte bir güçle parçalanan gibi parçalayıcı demek. Canhıraş sözcüğü kalmış bizde. Ve can ruh gibi çevirenler de olabilir ama can insanın yaşamda var olmasını sağlayan kaynak. Dolayısıyla canhıraş aslında çok derinden bir şey söyler. Yani sadece eylemli, harekete dayalı bir çabayı, bir aşırı gayreti değil. İçinizin parçalanışını, içinizin, iç dünyanızın zedelendiğini anlatan bir ifade. Bizde daha çok hareket kısmı kalmış. Canhıraş bir şey yapmaya çalışmak gibi.
Şimdi tren örneği düşünüyorum siz anlatırken bir yandan da.
Bunun kardeşleri var. Geçmişte kullanılan ama artık unutulmuş olan. Dilhıraş var mesela. Dil gönül demek. Dilhıraş da gönlü zedeleyen, gönlü parçalayan demek. Mesela sözcükler konuşma için söylenirmiş bu geçmişte. Bazı ifadeler, bazı konuşmalar dilhıraş olabilir. Yani gönlünüzü kırabilir. Biz kırmakla ifade ediyoruz. Onlar da zedeleme, parçalamayla ifade ediyorlar. Hatır hıraş var. Hatır sadece bizdeki hani hatırım olur gibi bir durum değil. Daha çok aslında hatırlananları, zihni parçalayan, vesvese veren anlamında kullanılmış. Mesela bazı konuşmalar, bazı ifadeler, bazı inanışlar hatırhıraş olabilirler. Yani kişinin kendi iç dünyasında takılıp kalmasını, zihninin oyalanmasını, vesveseyi destekleyici şeyler olabilir. Onlara hatırhıraş deniyor. Bir diğeri ki ilginçtir, daha çok kullanılmasını beklersiniz ama söylenmesi, söyleyişi biraz zor olduğu için muhtemelen kaybolmuş giderek. Samiha hıraş var.
İsim kulak, olarak duymuştum aslında Samiha.
Samiha duyuş demek çünkü dinlemek gibi, kulakla ilgili. Duyuşu zedeleyen, duyuşu parçalayan, müzik için kullanılıyor mesela, ses için kullanılıyor. Bir matkap sesini Samiha hıraş kabul edebilirsiniz.
Evet.
Kulağımız zarını patlattı falan gibi.
Hem aslında, tam ders çalışırken örneğin.
Aslında Türkçe bu tür kalıpların karşılığını deyim olarak vermesiyle güçlü. Ve bu açıdan çok incelenmeye müsait ve saygıyı hak eden bir dil Türkçe. Çünkü biz bu tür tamlamalar yerine neredeyse kısa filmini çekebileceğiniz, görselliği çok güçlü deyimleri tercih ediyoruz. Kulağımın zarı patladı gibi. Bir de sine hıraş var. Göğüs ve Sine hıraş mesela daha çok hava için, korku için nefes alınan yer karşılığı sine. Dolayısıyla da sine hıraş havayı, o içinde bulunduğunuz durumu, ortamı, nefes darlığına sebep olacak şekilde kötüleştirilmiş olduğunu söylemek sine hıraş. Söylemiyoruz ama söyleyebilirseniz eğer, hani anlaşılma endişeniz olabilir, konuşmada kullanacak olursanız söyleseniz karşı taraf anlamayabilir ama bizim programımız aracılığıyla ya da diğer sosyal mecradan zaman zaman yazan arkadaşlarımız bize ulaşıyorlar, öykü yazmak gibi ya da işte nasıl söyleyeyim, oyun yazmak gibi bazı tecrübeleri oluyor dinleyicilerimizin. Bu tür meşgaleleri olan insanların özellikle bu tür sözcüklerle yakın olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o anlam dünyası, aynı kelimeleri, aynı sözcükleri kullanmanız gerekmiyor. Ama o anlam dünyasına biraz daha yakından bakmanızı sağlıyor.
Aslında kullanılması bir yerde iyi ve olumlu. Çünkü bu kullanılmaya zaten unutulduğu için hani bir yerlerde keşke kullanılsa da aslında sonraki nesillerde öğrenebilse.
İşte ilk adımı bunun yazılı kaynak olabilir. Evet. Yani konuşmada kullanılabilmesi için bir basamak bir olarak bir öyküde, bir oyunda, bir şiirde kullanılması çok yerinde olur.
En azından bu neymiş, bu kelime ne anlama geliyormuş diye araştırıldıktan sonra derinliğine inilebilir.
Ve yazar açısından da yazarın dünyasını zenginleştiren bir yaklaşım. Yakın zamanda bir yazar şöyle ifadesine şahit oldum ben. Çeviri roman okurken dedi, çevirmenin yaşına bakıyorum. Eğer çevirmen çok gençse, işte 60'larında bir yazar, çevirmen çok gençse, o örneğin Rusça bir eseri Türkçe'ye çeviriyorsa çok genç bir yazar, ben yadırgayabiliyorum. Çünkü biliyorum ki onların, benim yaştaşım birinin Türkçesinde farklı karşılıkları var. O yüzden ben yazarların değil çevirmenlerin yaşına bakıyorum.
Ve
yaşı bana yakın olan çevirmenin kitabını okuyorum demişti.
Gerçekten güzel bir tespit.
Çok önemli. Daha önce de bizim programımızda içerik olarak konuştuğumuz çevirileri, Hasan Ali Yücel çevirilerini bu açıdan mesela çok tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü çevirmenlik aslında çok önemli bir iş. Ve bir yazarı çevirirken işte bu dil ve düşünce dünyasına çok hakim olması gerekir çevirmenin.
Evet, orada asıl yazılanın derinliğini başka türlü veremez. Çünkü belki sizin az önce ifade ettiğiniz gibi tek bir kelimeyle zedelendi dese belki o duygu yoğunluğunu hissettiremeyecek. Evet.
Yani benzer şeyler söyleyebilirsiniz. Bir deyimle karşılığını bulabilirsiniz ya da böyle bir sözcüğü canlandırabilirsiniz. Bir diğer yine Farsça kökenli bizim de kullandığımız bir sözcük hemdem. Zaman zaman böyle mekan, restoran, kahvehane ismi olarak da karşınıza çıkabilir hemdem. Dem, nefes demek ve aynı zamanda vakit demek. Hemdem dostluk için kullanılan bir sözcük. Hemdeminiz, yani bizdeki akran, yaştaş karşılığı kullanılabilir. Eşit nefes, yani dünyada alıp verdiğiniz nefes, geçirdiğiniz vakit eşit olan insan için kullandığınız, yani hemdem dostlarınız olması lazım ya da arkadaşlarınızın arasından dost olarak size dost olabilecek, dost olarak yakınlık gösterebilecek kişi hemdeminiz olmalı.
Güzel.
Ya da diyebilirsiniz ki benim dedem yaşça benden çok büyük bir insandır ama benimle sohbet ederken ben ona hemdem hissederim. Yani çocuğunuzun arkadaşı olmak başka bir şeydir. O da karşılar, hiç şüphesiz karşılar ama buradaki anlam dünyası hoş bir ufuk kazandırır kullanana. Hemdem, yani kullandığınız, sarf ettiğiniz nefesin, burada geçirdiğiniz nefes vaktinin eşit olduğunu hissetmek. Arkadaşlar farklı bir anlam veriyor. Yani yaştaş da diyebilirsiniz, akran da diyebilirsiniz hiç şüphesiz. Ama özellikle de artık bir olgunluk yaşına geldiğinizde yetişkin bir insan olarak hayatta yakınınız, dostunuz, dert ortağınız olarak gördüğünüz insana baktığınızda aslında tam da karşılığı budur. Ve bunu biz Farsçadan almışız. Türkçede de karşılıkları var şüphesiz. Bir tane daha var benzeri. O da bizde anlam kaymasına uğramış aslında. Safderun, bu da Farsçadan gelmiş bir sözcük. Eski bir sözcük. Özellikle Yahya Kemal'de falan karşılığını
verebileceğimiz. Şiirsel bir sözcük.
Anlam kaymasına uğramış. Çünkü derun iç demek. Şarkı sözlerinden hatırlar belki dinleyicilerimiz. Derunumda aşkın gizli falan gibi. Saf temiz demek zaten. Saf derun içi temiz demek aslında karşılığına baktığınız zaman. İçi temiz, kalbi temiz gibi kullanılıyor bizde. Fakat saf derun biraz saf yani kandırılabilen hani kabaca söylersek çok aklını kullanamayan saf diye tercüme edebileceğimiz bir şey. Fakat saf derun, içi temiz bizde daha farklı bir anlam dünyasının daraldığını gösteriyor. Çünkü geçmiş kullanımlarına baktığınız zaman saf derun içine hadi dinleyicilerimizin affına sığınarak söyleyelim. Pis olanı içine almamış olan demek. Yani kirliyi içine almamış. Derini temiz. Bir filtresi var hayata. Biz mesela zaman zaman söylüyoruz ya Anadolu samimiyeti diye bir şey vardır. Evet. Tanrı misafirliği diye bir şey vardır. Zaman zaman bizim işte belki çok uğraşarak anlatmaya çalıştığımız şeyi bir Anadolu'da bir hayatı bir köyde geçmiş bir teyzemiz çok daha samimi ve çok daha kısa bir yoldan anlatır. Çok doğrudan yakalar çünkü anlatımı. Düşünce dünyası ufuk olarak açıktır. Ama o yüzden o açıklıkla, o saflıkla çok güzel dile getirir. Saf derun tam da böyle. Yani biz saf deruna baktığımız zaman saf derun sözcüğünü kullanmamız gerekmiyor. Ama baktığımız zaman gördüğümüz karşılığı bugünlerde görüyoruz. Ona bakmamız lazım. Anadolu köylüsünün bir derinliği var gerçekten bu açıdan bakarsanız bu ifadeyle. Çünkü derinliği saf olanın ya da önemli değil köyde kentte yaşamak. Derinliği saf olanın bir hikmeti var. Yani bunu görmemiz gerek. Bunu ancak kendi kişisel deneyimimizle ya da işte bir takım hatırlatmalarla fark edebiliyoruz. Ama geçmişte bunun için özel bir ifade kullanmışız. Yani sadece bunun için. Demek ki geçmişte bunu daha çok dile getiriyormuşuz.
Ya da daha derin olarak dile getirmek istiyormuşuz.
Evet, şimdi sözcük ihtiyaçtır çünkü. Evet. Buyurun.
Tam diyecektim ki hani şimdi evet safı kullanıyoruz, bazen derunu hatta biraz derin diye kullanıyoruz ama belki ikisi bir araya geldiğinde çok daha derin bir şeyleri anlattığının farkında değiliz. Belki bunu hatırlamak bize böyle bir yol gösterir.
Şey gibi hani sinemaya gidersiniz de biraz geç kalmışsınızdır ve birisi size el feneriyle oturacağınız koltuğu gösterir ya. Evet. Bu eski sözcükler öyle el fenerinin ışığı gibi oluyorlar. Sonuçta geçici bir süre size yardımcı olur. Hayatınızın merkezine onu koymazsınız ama o an için bazı şeylerin görünür olmasını sağlar.
Tam da karşılığıdır çünkü.
Evet. O yüzden sözcükleri belki kullanmak gerekmeyebilir fakat işaret ettiği şeyi hatırladığınızda hayattaki karşılığını görüp kendi sözcüklerinizle yeniden onun can bulmasını sağlarsınız. Bir başka sözcüğümüz var. Yanlış kullanılanlardan hatırlatmış olalım diye. Bir tanesi bendeniz, hemen söyleyeyim. Bendeniz de böyle ifade eder gibi. Bende köle demek. Mümkün olduğu kadar kullanılmaması gerektiğine inandığımız sözcüklerden. Yani oradaki bendeyi bilmeyen, köle anlamını bilmeyen kişi ben de böyle düşünüyorum anlamında kullanıyor. Genelde bendenizin böyle bir çalışması var.
Evet.
Oysa bende köle demek ve eskiden biraz da sultan karşısında ifade edilen bir şey. Çünkü kulsunuz yani. Kulluğunuzun bir ifadesi. Bu kulunuz bu şekilde çalışmıştır olur. O yüzden çok dikkat edilerek kullanılmalı. Yani
ben orada denizin... herhalde deniz mi öne çıkıyor bu sözcükle? Yani ben ve denizi mi ayırıyorlar bende ve
biz yerine? Şöyle bir karışıklığa neden oluyor. Bizin yani bizim çalışmamızın gramer yapısı yani o ız ve bendenin beni bir şekilde Türk ana dil bilincinde birleşiyor ve doğal olarak böyle benim de böyle bir şeyim, bir çalışmam var, benim de böyle bir hikayem var demek için kullanılıyor gibi bir yanlış anlaşılma var. Çok kullanılmamasını en azından Osmanlıca hocalarımız bize hatırlatırlardı. Kimsenin kölesi değilsiniz diye. İşte ben denizde böyle yaptım. Hayır, kullanacağınız yerler olabilir. Belki bilmiyorum hani romantik bir anlamda kullanabilirsiniz ama ben de yani köleliği bu şekilde kendimize yakıştırmamak adına hatırlatmak istedim. Bir sözcüğümüz daha var. Onu da söylemek isterim. Çok yok çünkü Türkçe'de artık. Nikbin ve arkadaşı bedbin var. Bedbini çok kullanıyoruz. Biraz böyle bedbin yani yıkık, yorgun gibi bir anlamı olabiliyor zaman zaman
evet, kullanılırsa. Hani bedbaht aklıma geldi. Evet, siz onu söyledi. Demek ki orada bed kötü anlamında.
Nikbin, nik iyi demek. Bin de gören. Nikbin iyi gören, iyi bakan demek. İyi bakan hem gözü iyi gören, hayra yoran, hem de baktığı yerde iyilik gören anlamında. Bedbin de kötü gören demek. Yani biraz karamsar karşılığı.
Tam onu geçiriyordum aklımdan siz söylemeden önce.
Biz daha çok duruma ilişkin bir şey söylemişiz. Bu da kişiye sorumluluk veriyor. Yani biz yakın zamanda işte bir şeye farkındalıkla bakmak, işte hayrı düşünelim, iyi düşünelim, iyi olsun, iyi söyleyelim, iyi gerçekleşsin gibi ifadeler söylüyoruz. Eskiden o, belki şu anda yaşamayan bir sözcük ama Nikbin iyi gören demek. İyi bakan ve iyiyi gören karşılığı. Oradaki iyi ve görmek sözcüğü her ikisini de karşılıyor. Hem iyi bakıyorsunuz, hı-hı, hem de baktığınız yerde iyiyi görüyorsunuz. Yani nikbinlik iyi bir şey gerçekten.
Evet, aslında
nikbin olmaya çalışıyoruz.
Bazen şöyle denir, hani ne kadar iyi birisiniz dendiğinde biri size, siz de ona şöyle karşılık verebiliyorsunuz. Aslında sen kendindeki iyiliği bende, evet, görüyorsun.
Sizin teveccühünüz derler.
Evet, hatta derler. Bir an onu düşündüm. Hani ben böyle bir durumda kaldığımda çok nikbin bir şahsiyetsiniz diye kullanabilirim.
Teveccühte sizin tarafınızdan, yani sizin güzel görüşünüz diyorsunuz. Yani bu bir iltifata zarifçe karşılık, evet, vermek. Sizin teveccühünüz, yani sizin
iyi gören gözünüzden,
sizin baktığınız yerden öyle görünüyordur. Bu sizin güzelliğinizdir manasında kullanılıyor.
Peki o zaman ben de öyle size söyleyeyim. Bu sizin teveccühünüz. Siz de güzel baktığınız için bu güzel sözcükleri, sihirli sözcükler köşemizde bizlere tekrar hatırlattınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Daha nice kelimelerimiz var ama işte süremiz o tüm kelimeleri tabii ki buradan sizlere ulaştırmaya elbette yetmez. Ama bu bir başlangıç olsun. 2-3 kelimeyle inşallah başlarız. İnşallah bundan sonra da siz de biraz bu anlamda araştırıcı olursanız eğer, böyle yeni kelimeleri, aslında eski olup da hayatımıza yeniden girmesi gereken kelimeleri yeniden hatırlamış oluruz diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata sihirli sözcükler köşemizde bizlerle birlikteydi. Unutulmuş sihirli sözcükleri kullanmaya yeniden davet etti bizi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.